Ayrım 3. Bencil. Wilbur Smith. Sayfa 36. 11. Kısım. Geçen 2 yıl içinde Sean ve Garrick çocukluktan çıkıp delikanlılık çağına girdiler. Yaşam nehrinde güçlü bir akıntıya kapılmış gider gibiydiler. Ada bu çağda ikizlere daima destek ve yardımcı oldu. Kadın kocasına ve benimseyip kendisinin saydığı çocuklara her zaman anlayış gösteriyor, evde uyumu koruyordu. Bu sırada Garrick ve Sean'a gitgide daha fazla dayanmaya başlamıştı. Aylar geçtikçe bu isteği şiddetleniyordu. Çünkü Sean onun koruyucusuydu. Kendisini korumak için Sean yanında olmadığı zamanlar, Garrick tehlikelerle karşı karşıya olduğunu sanıyor ve hemen kafasındaki sıcak, yoğun sislerin arasında gizleniyordu. Bir seferinde ikizler, Carl, Dennis ve iki arkadaş da şeftali çalmaya gittiler. Bay Pye'ın meyve bahçesinin etrafında mazılardan oluşan çok kalın bir çit vardı. Bahçedeki şeftaliler de bir erkeğin yumruğu büyüklüğünde ve pek tatlıydı. Sean çite yaklaşıp içeriye girecek bir aralık bulunca, ''Bir ağaçtan fazla şeftali kopartmayın.'' diye tembih etti. ''Yoksa ihtiyar Pye durumu çakar. Gary, sen burada kal ve gözcülük et. Biri gelirse ıslık çal.'' Garrick rahatladığını belli etmemeye çalıştı. Bu tür işlerden hiç hoşlanmıyordu. ''Şeftalileri sana vereceğiz ama işimiz bitene kadar onları yeme.'' Carl sordu, ''Neden o da bizimle gelmiyor?'' ''Çünkü koşamaz. O yakalanırsa kaçanların kimler olduğu da anlaşılır.'' Carl bunu akla yakın buldu. Sean elleriyle dizlerinin üstünde sürünerek açıklıktan geçti. Ötekiler de onu izlediler. Garrick tek başına kaldı. Mazılara sokulmuş gizlenmeye çalışıyordu. Dakikalar geçerken iyice telaşlanmaya başlamıştı. Birden sesler duydu. Çiftlik tarafından birileri ona doğru geliyordu. Sonra ağaçların arasından çıkan Ronnie Pye'yi tanıdı. Çocuğun yanında da iki arkadaşı vardı. Bir an görülmeyeceğini sandı Garrick ama sonra Ronnie başını çevirince onu fark etti. Aralarında 10 adım kala birbirlerine baktılar. Ronnie'nin hayreti yavaş yavaş sinsiliğe döndü. Etrafına göz atıp Sean'ın civarında olmadığını anlayınca yanına gelen arkadaşlarına ''Bu bizim tahta bacak'' diye bağırdı. ''Burada ne yapıyorsun tahta bacak?'' ''Kediler dilini mi kaptı tahta bacak?'' Hepsi birden güldüler. ''Yok, karıncalar bacağını yemiş.'' Yaşına göre ufak tefek olan kızıl saçlı Ronnie Pye acımasız bir çocuktu. ''Haydi gel, bizimle konuş tahta bacak'' diye bağırırken korkuyla dudaklarını yalayan Garrick'in gözleri doldu. Bir arkadaşı da atıldı. ''Ronnie, haydi onu böyle yürütsene.'' Çocuk topallaya topallaya dolaşmaya başladı. Ötekiler daha fazla gülüp cesaretlenerek Garrick'in çevresini aldılar. ''Haydi bize nasıl yürüdüğünü göster. Kardeşin de burada yok. Onu araman boş tahta bacak.'' Ronnie onu çekip çitten uzaklaştırdı. ''Haydi yürümeni göster.'' Garrick çaresizlikle Ronnie'nin elinden kurtulmaya çalıştı. ''Bırak beni, Sean'a söylerim. Beni bırakmazsan Sean'a söylerim.'' Ronnie pekala seni bırakıyorum diyerek iki eliyle çocuğu göğsünden itti. ''Karşımdan çekil, öbür yana git.'' Garrick sendeleyerek gerilerken çocuklardan biri onu bekliyordu. ''Üstüme gelme, öbür tarafa git.'' O da Garrick'i sırtından itti. Böylece üçü etrafını alarak itip kalkmaya başladılar. Garrick'in yanaklarından yaşlar süzülüyordu. ''Lütfen, lütfen durun.'' Onlar da ''Lütfen, lütfen'' diye tekrarlayarak alay ettiler. Sonra Garrick göz kapaklarının gerisindeki kıpırtıyı hissederek birden rahatladı. Yüzler soluklaştı ve artık onların ellerini hissetmiyordu. Yüzüstü yere düştüyse de acı duymadı. Çocukların ikisi onu kaldırmak için eğildi. Garrick'in yanaklarına bulaşan toprak gözyaşlarıyla çamur olmuştu. Sean birden gömleğinin içi şeftali dolu olarak arkadaki çitten çıktı. Bir an çömelerek onlara baktı, sonra ayağa fırladı. Onun geldiğini duyan Ronnie, Garrick'i bırakarak döndü. ''Babamın şeftalilerini çalıyordun'' diye bağırdı. ''Ona söyleyeceğim.'' Burnuna Sean'un yumruğunu yiyince de yere oturdu. Sean ötekilere saldıracak oldu ama kaçtılar. Peşlerinden koşan çocuk dönünce Ronnie'yi de elinden kaçırmış olduğunu gördü. Burnundan akan kanlar gömleğini kızıla boyayan Ronnie, eliyle yüzünü tutmuş ağaçların arkasından koşuyordu. Sean kardeşinin yanına diz çöküp kirli bir mendille yüzünü temizlemeye çalıştı. Sonra onu tutarak ayağa kaldırdı. Garrick ayakta durup sendelerken gözleri açıktı ve yüzünde boş bir gülüş belirmişti. Bir sabah Wade Courtney kahvaltıda karşısında oturan Sean'a bakarken çatalındaki pastırmalı yumurtayı ağzına atmayı unutarak kuşkulu bir sesle ''Yüzünü pencereye doğru çevir'' diye söylendi. ''Allah kahretsin, yüzündeki nedir?'' Sean elini yüzüne attı. ''Ne? En son ne zaman yıkandın?'' Ada masanın altından kocasının bacağına dokundu. ''Saçmalama şekerim, bu kir değil, sakal.'' Wade dikkatle Sean'un yüzüne bakarak sırıttı. ''Sakala!'' Ada onun kaba bir şaka yapacağını ve daha erkeklik çağına yeni girmekte olan çocuğu derinden yaralayacağını sezerek hemen atıldı. ''Ona bir ustura alsan iyi olur Wade.'' Adam yapacağı şakayı unutarak çatalı ağzına soktu. ''Onları kesmek istemiyorum.'' diye Sean kızardı birden. Ada gülümsedi. ''Tıraş olursan sakalın daha çabuk uzar.'' Karşıda oturan Garrick üzgün üzgün kendi çenesini yokladı. Daha sonra Wade onlara ''Odanıza gidin'' diye emretti. ''Bu yıl Noel armağanlarınızı biraz erken alacaksınız. Gidip bakmanızın bir zararı yok.'' Sean önden koşarak odalarının kapısına erişti. Garrick umutsuzlukla arkasından bağırıyordu. ''Beni bekle! Lütfen beni bekle!'' Sean kapıda durup ''Tanrım'' diye fısıldadı. Garrick de yanına gelince birlikte odanın ortasındaki büyük masanın üstünde duran köşeleri pirinçli, parlak deriden yapılmış ince yassı mahfazalara baka kaldılar. ''Tüfekler!'' Sean sanki her an bunların kaybolmasını bekler gibi usulca yaklaştı masaya. Sonra yakındaki mahfazanın kilidinin yanındaki altın harflere parmağıyla dokundu. ''Bak, üstünde adlarımız bile yazılı.'' Kilidi açıp kapağı kaldırdı. Yeşil çuhanın üstünde pırıldayan çelik ve tahtadan oluşmuş tüfek onun için eşsiz bir şiir kadar güzeldi. Sonra omzunun üstünden kardeşine baktı. ''Sen kendininkini açmayacak mısın?'' Garrick düş kırıklığını gizlemeye çalışarak topallaya topallaya masaya yaklaştı. Noel de Dickens'ın romanlarını alacağını öyle ummuştu ki. Noel tatilinin son haftasında Garrick soğuk alarak yattı. Wade Courtney de Pieter Maritzburg'a sığır yetiştiricilerin toplantısına gitmişti. Çiftlikte o gün yapılacak fazla iş yoktu. Sean öğleden sonra oltasını bir teneke dolusu solucanı alıp atına atlayarak Baboon Stroom Köprüsü'nü geçerek Çağlayanlara doğru gitti. Van Essen'lerin evinin altında şeker kamışı çiftliğinin yanından ilerlerken birden bu yolu seçmekle hata yapmış olduğunu anladı. Çünkü eteklerini dizlerinin üstünde toplamış olan Anna ağaçların arasından fırlamıştı. Sean atını mahmuzlayarak ona bakmadan geçmek istedi. ''Sean! Hey Sean!'' Kız önüne çıkmıştı ve kaçmasına olanak yoktu. Çaresiz durdu. ''Merhaba Sean!'' Anna soluk soluğa kalmış, yüzü de kızarmıştı. Sean homurdandı. ''Merhaba!'' ''Nereye gidiyorsun?'' ''İleriye kadar gidip döneceğim.'' ''Balık tutmaya gidiyorsun, seninle gelebilir miyim?'' Yalvarır gibi gülümsedi kız, dişleri beyaz ve küçüktü. ''Hayır, sen çok konuşuyorsun, balıkları ürkütürsün.'' Atını mahmuzlayacak oldu. Anna onun yanında koşarak bağırdı. ''Ne olur, ses çıkarmam, söz veriyorum.'' ''Hayır.'' Genç dizginleri çekerek ondan kurtulmak için atı hızla sürdü. 100 metre kadar gidince başını çevirip baktı. Siyah uzun saçları rüzgarda dalgalanan Anna hala ardından koşuyordu. Atı durdurunca kız ona yetişti. ''Soluk soluğa duracağını biliyordum.'' dedi. ''Evine döner misin sen? Peşimden gelmeni istemiyorum.''
''Sesimi çıkarmayacağıma söz veririm.''
Sean onun peşini bırakmayacağını anlayarak çaresiz razı oldu. ''Pekala, ama bir tek söz, bir kelime söylersen seni evine yollarım.''
''Söz veriyorum, lütfen beni atına al.''
Sean tutup çekince kız atın arkasına oturarak kollarını da onun beline doladı. Anna, Sean'un kendisini geri yollamasına imkan bırakmayacak kadar gittikten sonra konuşmaya başladı. Bir cevap istediği zaman gencin belini sıkıyor ve onun homurdanmasına neden oluyordu. Kıyıya gelince Sean attan indi. Hayvanı serbest bırakıp eğer ve gemini de oradaki bir karınca çukuruna gizledi. Anna önden koşmuş, suya çakıl taşları atıyordu. ''Sean dur!'' diye bağırdı. ''Balıkları korkutacaksın.''
''Oh, özür dilerim, unuttum.''
Kız oturup çıplak ayaklarını kuma soktu. Sean da oltaya yem takarak yeşil sulara attı. İkisi de bir süre sessiz sedasız oltanın akıntıyla sürüklendiği yere baktılar.
''Anda, burada balık yok galiba.'' diyecek oldu.
''Sabretmelisin. Oltaya hemen balık gelmez.'' Anna ayak parmaklarıyla kumlarda şekiller çizmeye başladı ve son 5 dakika yavaş yavaş geçti.
''Sean!''
''Sus!'' 5 dakika daha geçti.
Balık tutmak saçma, tatsız bir iş. Sana buraya gelmeni söyleyen olmadı.
Kız burası sıcak diye yakındıysa da şon ses çıkarmadı. Anna ayağa kalkarak sazları koparmaya başladı.
Canım sıkılıyor, burası da çok sıcak.
Öyleyse evine git.
Anna haydi yüzelim diye teklif etti.
Şan onu aldırmayarak oltayı çekip iğnedeki solucana baktıktan sonra tekrar suya attı. Güneşten korunmak için de şapkasını öne indirdi.
Anna başını çevirirse zayıflık göstermiş olacaktı.
Acı acı kızlar diye düşündü.
Arkadaki kızın birden koştuğunu duydu, sonra beyaz bir vücut yanından geçip sulara daldı.
Şan ayağa fırladı. Ne yapıyorsun?
Beline kadar suya girmiş, ıslanan saçları göğüslerine yapışan Anna güldü.
Yüzüyorum.
Şan onun bir elmanın içi kadar beyaz olan göğüslerine baktı. Göğüs uçları da koyu pembe, adeta kırmızıydı.
Anna sırt üstü yatarak suları tekmelemeye başladı.
Küçük balıklar, kaçın küçük balıklar.
Şan istememekle birlikte mırıldandı. Bunu yapmamalısın. Kızın tekrar ayağa kalkmasını istiyordu. Göğüslerini görünce midesinde bir kasılma olmuştu.
Anna çenesine kadar suya girmişti. Genç onun doğrulmasını bekliyordu.
Su çok güzel, neden gelmiyorsun?
Yüzüstü dönerek başını suya sokunca yuvarlak kaba etleri ortaya çıktı.
Şon'un midesi yine kasıldı. Birden şaşırmıştı.
Son birkaç saniye içinde kıza karşı olan duyguları inanılmayacak kadar değişmişti.
Esrarlı beyaz çıkıntıların yanında suda olmak istiyor fakat çekiniyordu.
Anna durup gözlerindeki suları sildi.
Geliyor musun? Korkuyorsun galiba. Haydi gel, cesaretin varsa gel.
Bu kafa tutma Şan'ı sinirlendirdi birden.
Korkmuyorum.
Öyleyse gel.
Şan birkaç saniye durakladıktan sonra şapkasını çıkarıp attı, gömleğinin düğmelerini çözdü. Pantolonunu indirirken de kıza arkasını döndü. Sonra suların vücudunu gizleyeceğine sevinerek ırmağa daldı. Fakat Şan'ın başı suyun yüzüne çıkar çıkmaz Anna atlayıp onun sırtına bindi.
Şan onu kolaylıkla sırtından atabilirdi ama teninin dokunuşu hoşuna gitmişti.
Kız kıyıdan bir avuç kum alarak onun başına sürdü.
Şan hafifçe karşı koyar gibi oldu.
Anna boynuna sarılınca da onun bütün vücudunu arkasında hissetti.
Dönerek kızı yakalamaya çalıştı. Fakat Anna elinden kurtulup derin sulara daldı.
Şan peşinden gittiyse de kız gülerek kaçtı.
Sonunda çenelerine kadar çıkan suda karşı karşıya durdular.
Şan öfkelenmeye başlamıştı.
Anna'yı yakalayıp tutmak istiyordu.
Kız onun değiştiğini sezip hemen yüzerek kıyıya gitti.
Şan'ın gömleğini alarak yüzünü kuruladı.
Utanmadan orada çırılçıplak duruyordu. Belki de çok erkek kardeşi olduğu için utanma duygusunu çoktan yitirmişti.
Şan onun vücuduna baktı. Bir zamanlar sıska olan bacakların dolgunlaştığını gördü.
Bacakları bitişikti ve üstünde de kadınlığının simgesi dikkati çekiyordu.
Anna gömleği yere serip üstüne oturarak gence seslendi.
''Çıkmıyor musun?''
Şan elleriyle kendisini örtmeye çalışarak çekine çekine sudan çıkınca Anna yana çekildi.
''İstersen oturabilirsin.''
Şan hemen oturup dizlerini iyice yukarıya çekti. Bir yandan da göz ucuyla kıza bakıyordu.
Soğuk su yüzünden Anna'nın göğüs uçlarının etrafında küçük kabarıklar belirmişti.
Kız Şan'ın onu gözetlediğinin farkındaydı. Bundan zevk alarak omuzlarını geriye attı.
Şan yine şaşaladı.
Kız tümüyle duruma hakimdi artık. Daha önce Anna homurdandığı biriyken şimdi emirler veriyor ve Şan da bunları yerine getiriyordu.
Anna dönerek ona baktı.
Göğsünde kıllar var.
Şan biraz yumuşak bulmakla birlikte bu tüylere sahip olduğuna sevindi. Bacaklarını uzattı.
Frikki'den daha yakışıklı bir erkeksin.
Şan yine bacaklarını toplayacaktı. Fakat kız elini dayayarak ona engel oldu.
Sana dokunabilir miyim?
Şan konuşmaya çalıştıysa da boğazı tıkanmıştı. Sesi çıkmadı. Anna izin beklememişti zaten.
Ah bak, tıpkı Karibu gibi erkekleşiyorsun.
Karibu Bay Van Essen'in küheylanıydı.
Kız devam etti.
Babamın Karibu'yu ne zaman bir kısrakla çiftleştireceğini bilirim. Bana gidip Loti teyzemi görmemi söyler. Ama ben şeker kamışlarından oraya gizlenirim. Oradan ahırın avlusunu kolaylıkla görebiliyorum.
Anna'nın eli yumuşak ve hareketliydi. Şan bundan başka bir şey düşünemiyordu.
Anna, insanların da hayvanlar gibi çiftleştiklerini biliyorsun değil mi diye sordu.
Şan başını salladı. Okul tuvaletinde bu konuyu arkadaşlarıyla çok konuşmuştu. Bir süre sesleri çıkmadı. Sonra Anna fısıldadı.
Şan, Bana bunu yapar mısın?
Sean boğuk bir sesle nasıl yapacağımı bilmiyorum diyebildi.
Anna, bana kalırsa atlar da ilk seferinde bilmiyorlar diye karşılık verdi. İnsanlar da öyle. Ama deneyebiliriz.
Eve akşam üzerine doğru döndüler. At da Sean'un arkasında oturan Anna kollarını onun beline dolamış ve yanağını da sırtına gömmüştü. Sean onu şeker kamışı tarlalarının orada bıraktı. Anna seni pazartesi okulda görürüm diyerek yürüyecek oldu. Anna,
evet,
hala canın acıyor mu?
Kız hayır diye cevap verdi ve bir an durduktan sonra ilave etti. Çok hoşuma gitti.
Dönüp koşarak ağaçların arasına daldı. Sean eve çok düşünceli döndü. İçinde bir boşluk, bir hüzün duyuyor, buna şaşıyordu. Odasına girince burnunun etrafı kızarmış ve çatlamış olan Garrick, yatakta okuduğu kitabı indirerek ona gülümsedi. Nezleden iyice boğuklaşmış bir sesle, ''Neredeydin?'' diye sordu.
''Irmağın üst kısmına, çağlayanların oraya gittim.''
''Balık mı tuttun?''
Sean yatağına çöküp dirseklerini dizlerine dayadı. ''Anna'ya rastladım, benimle beraber geldi.'' Garrick kızın adını duyunca ilgiyle Sean'ın yüzüne baktı. Ama o hala şaşkın gibiydi. Fakat bu konudan söz etme ihtiyacını duyuyordu.
Gary, Anna'yla yattım.
Garrick tıslamayı andıran bir sesle içini çekti. Rengi iyice solmuş, sadece burnunun çevresindeki kırmızılık kalmıştı.
Sonra sana izin verdi mi o diye fısıldadı.
Bunu kendisi istedi.
Garrick'in gözlerindeki tuhaf ifadeyi fark etmemişti. Bay Clark, Sean'u yenmeyi başaramamıştı. Tam tersine genç onunla çekişmeye başlamıştı. Bay Clark bu savaşı yavaş yavaş kaybetmekte olduğunun farkındaydı. Artık Sean'dan korkuyordu, hem genci ayağa da kaldırmıyordu. Çünkü Sean da kendisi kadar boyluydu. 2 yıl birbirlerinin zayıf taraflarını aramış ve bunlardan nasıl yararlanacaklarını düşünmüşlerdi. Bay Clark burun çekilmesine dayanamazdı. Belki de bilinçaltı bunu eğri burnuyla alay sayıyordu. Sean da türlü şekillerde burun çekmesini öğrenmişti. Çektikten sonra da özür dilerim efendim diyordu. Ama buna karşılık Bay Clark da Sean'un zayıf tarafını öğrenmişti. Garrick'e en küçük bir şey yapılmasına dayanamıyordu kardeşi. Bu durumda Sean korkunç acı çekiyordu. O haftayı da kötü geçirmişti öğretmen. Sıtma yüzünden epey zayıflamıştı. 3 günden beri başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Ayrıca okulun anlaşmasını yenileme konusunda da kuşkuları vardı. Sean bir gün önce yeteri kadar burnunu çekmişti. Adamın daha fazla dayanacak hali kalmamıştı. Bay Clark sınıfa girip kürsüsünün arkasında durarak gözlerini öğrencilerin üstünde dolaştırdı. Sonunda gözleri Sean'a takılıp kaldı. Hele bir başlasın diye düşündü. Bugün başlayacak olursa onu geberteceğim. 2 yıl içinde öğrencilerin yerleri değiştirilmişti. Sean ve Garrick ayrılmıştı. Garrick öğretmenin kolayca erişebileceği yerde en önde oturuyordu. Sean ise arkada kalıyordu. Bay Clark, okuma kitabınızı açın dediği sırada Garrick saman nezlesi yüzünden burnunu çekti. Bay Clark kitabını şak diye kapatarak kahrol diye gürledi. Sesi gitgide yükseliyordu. Kahrol! Öfkeden titremeye başlamış kabaran burun deliklerinin etrafı bembeyaz kesilmişti. Hemen platformdan inerek Garrick'e yaklaşıp haykırdı. Kahrol! Kahrol tanrının belası küçük sakat! Garrick'e şiddetli bir tokat attı. Genç ellerini yanağına götürüp ona baka kaldı. Bay Clark kendinde değildi. ''Pis, küçük domuz, demek sen de başladın.'' Garrick'i saçlarından tutarak başını şiddetle sıraya vurdu. ''Sana dersini vereceğim, şart olsun dersini vereceğim, sana göstereceğim, güm!'' Sean'un onlara yetişmesi için bu kadar zaman gerekti. Hemen Bay Clark'ı kolundan yakaladığı gibi geri çekti. ''Kardeşimi bırak, o bir şey yapmadı.'' Sean ancak yetişebilmişti. Bay Clark onun yüzünü gördüğünde bilincini yitirmişti. Artık bir şey düşünebilecek durumda değildi. Bu yüz 2 uzun yıl kendisine azap vermişti. Yumruğunu sıkıp o yüze vurdu. Sean darbenin etkisiyle geriledi ve can acısından gözleri yaşardı. Bir anda sıraya sırt üstü düşerek kaldı, sonra Clark'a bakarak birden kükredi.
Bu ses Clark'ın kendisine gelmesine neden oldu. İki adım gerileyecek oldu ama Sean ona saldırdı. Genç durmadan yumruklarını indiriyor ve her yumrukta da homurdanıyordu. Öğretmenin gerileyerek kara tahtanın önüne kadar gitmesine neden oldu. Clark kaçmaya çalışıyordu. Ancak Sean onu yakasından tutarak çekti, yaka parçalanırken tekrar vurdu. Clark dayandığı duvardan kayarak yere oturdu. Sean onun başında durmuş soluyordu. Clark defol dedi. Ağzından akan kanlar yüzünden dişleri pembe bir renk almıştı. İnce bir kan dudaklarının yanından sızıyordu. Yırtılan yakasının ucu havaya kalkmıştı. Sınıfta Sean'un soluklarından başka ses çıkmıyordu. Clark defol diye tekrarladığı sırada Sean'un öfkesi geçti. Olayın tepkisi yüzünden zangır zangır titremeye başladı. Clark eliyle Garrick'i işaret etti. ''Sen de git ve bir daha gelme.'' Sean gel Gary diye mırıldandı. Garrick ayağa kalkıp topallayarak Sean'un yanına geldi. İki kardeş okulun avlusuna çıktılar. ''Şimdi ne yapacağız?'' Garrick'in alnında yumurta büyüklüğünde kıpkırmızı bir şiş belirmişti. ''Eve gitmemiz en doğrusu sanırım.'' ''Ya eşyalarımız ne olacak?'' ''Hepsini taşıyamayız. Daha sonra adam yollayıp onları aldırmamız gerekiyor. Haydi gel.'' Birlikte bahçeden çıkarak kasabadan geçtiler. Babuğun Stroom Köprüsü'ne gelene dek ikisi de konuşmadı. Sonra Garrick, ''Babam ne yapacak dersin?'' diye sordu. Sean sırıttı, ''Babam ne yaparsa yapsın buna değer. Onu nasıl tepelediğimi gördün mü ha? Şak diye ağzının ortasına indirdim.'' ''Bunu yapmamalıydın Sean. Babam bizi öldürecek, beni de. Oysa ben bir şey yapmadım.'' ''Bunu söylemenin bir yardımı dokunmaz Gary. Eğri burunlunun canına okudum. Artık babama söyleyecek bir şey düşünmeliyiz.'' Garrick mırıldandı, ''Bana vurdu, neredeyse beni öldürecekti.'' Sean kendini temize çıkarmak ister gibi, ''Bana da'' diye ilave etti. Çiftliğe vardıklarında Ada evin önündeydi. Onları gören kadın hareketsiz kalarak duygularına hakim olmaya çalıştı. Eski tecrübeleri ona üvey oğullarından en korkunç şeyleri bekleyebileceğini öğretmişti. Durum o kadar kötü olmadığı zaman haline şükrediyordu. Gençler ona çekinerek yaklaştılar. Ada merhaba dedi. İkisi bir ağızdan cevap verdiler. Merhaba, merhaba. Garrick cebinden mendilini çıkarıp burnunu sildi. Sean da sanki ilk kez görüyormuş gibi evin sivri damına bakıyordu. Ada onları süzdü. Ne oldu? Garrick, Bay Clark eve dönmemizi söyledi diye cevap verdi. Ada sakinliğini güçlükle koruyordu. Neden? Şey... Garrick yardım ister gibi kardeşine baktı. Fakat Sean hala damı inceliyordu. ''Şey, Sean yere yığılana dek onun yüzünü yumrukladı. Ben bir şey yapmadım.'' Ada hafifçe inledi. ''Oh, olamaz.'' Sonra derin bir soluk aldı. ''Pekala, olanları başından başlayıp sonuna kadar anlatın.'' İkisi bir ağızdan olayı karmakarışık şekilde anlattılar. Zaman zaman birbirlerinin sözünü kesip ayrıntılar üstünde tartışıyorlardı. Sözlerini bitirince üvey anneleri, ''Odanıza gidin en iyisi.'' diye mırıldandı. ''Babanız bugün evin yakınında çalışıyor. Öğle yemeğine gelir neredeyse. Onu biraz hazırlamaya çalışacağım.'' Odaları bir idam mahkumunun hücresinden daha da kasvetliydi. Garrick, ''Kaçar kamçı yiyeceğiz acaba?'' diye sordu. ''Yorulana kadar bizi dövecektir. Sonra biraz dinlenip tekrar başlayacaktır.'' White'in atının avluya girdiğini duydular. Babaları Seyis'e bir şey söyledikten sonra güldü. Mutfak kapısı çarparak kapandı. Bunu korku dolu yarım dakika izledi ve White'in gürlediğini işittiler. Garrick telaşla zıpladı. 10 dakika kadar White'le Ada mutfakta tartıştığını da duydular. Babalarının haykırmasını, Ada'nın yatıştırıcı mırıltıları izliyordu. Sonra Ada odaya gelerek babanız sizi görmek istiyor diye haber verdi. Kendisi çalışma odasında... White şöminenin önünde duruyordu. Adamın sakalı toz içinde kalmış, yanık yüzü öfkeden kırışmıştı. Sean kapıya vurunca adam gürledi. ''İçeriye gelin.'' İki çocuk kamçısıyla hafif hafif bacağına vuran adamın karşısında durdular. White Garrick'e işaret etti. ''Buraya gel.'' Oğlunu saçlarından tutup yukarıya kaldırdı ve alnındaki mor aran şişe baktı. Elindeki kamçıyı yazı masasına attı. ''Buraya gel Sean, ellerini uzat. Hayır, avuçların yere baksın.'' İki elin üstü de soyulmuş, eklemlerden biri şişip kızarmıştı. Adam yine dedi. Dönüp şöminenin rafında piposunu alıp taş kavanozdan tütün doldurdu. ''İkiniz de Tanrı'nın belası ahmaklarsınız. Ama yine de bu tehlikeyi göze alarak sizi haftada 5'er şiline işe başlatacağım. Haydi gidip öğle yemeğinizi yiyin. Öğleden sonra işimiz var.'' İkizler bir an ona inanmaz gözlerle baktıktan sonra kapıya doğru gittiler. ''Sean!'' Genç durdu. Cezasız kurtulacağına inanmakla hata ettiğini düşünüyordu artık.
Onun neresine vurdun?
Her tarafına baba, neresine erişebildiysem.
Wade bu işe yaramaz diye cevap verdi. Başın yan tarafına vurmalısın. Piposuyla çenesini işaret etti. Hem yumruklarını iyi sıkmalısın. Yoksa yaşın ilerlemeden bütün parmaklarını kırarsın.
Evet baba.
Kapı usulca kapanınca Wade kendi kendine güldü. Yüksek sesle zaten yeteri kadar kitap okudular dedi. Tanrım, bu kavgayı görmek isterdim. O çok bilmiş ukala bir daha oğluma yaklaşmaması gerektiğini anlamıştır.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.